Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor.
Doğuş Grubu podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet Yeşiltepe. Bir önceki bölümde Göbekli Tepe'ye gitmiştik ve Türkiye arkeolojisinin önemli isimlerinden İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi ana bilim dalı öğretim üyelerinden Profesör Necmi Karul bizle birlikteydi. Yeniden bizle birlikte. Kendisi bölgedeki Karahan Tepe Araştırmaları Projesi'ni de yürütüyor. Göbekli Tepe kazılarını da daha önce yakından izlemiş, takip etmiş ve çalışmalarına katılmış bir akademisyen. Hocam, bıraktığımız yer çok ilginçti aslında. Süreci konuşuyorduk. Göbekli Tepe nasıl inşa edildi? Orada tabii nitelikli kireç taşından söz edebiliriz. Ve yaklaşık kimileri 5, 6, 7 ton ağırlığında devasa yekpare taşlar, onların çıkarılması, dikilmesi, yani bundan 12 bin yıl önce ayrı bir zekayı ve teknolojiyi de gerektiriyor. İnşa süreci nasıl gerçekleşmiş olabilir?
Şimdi özellikle bu dönemde yani bu tür yapıları yapabilmek büyük bir ustalık gerektiriyor, büyük bir birikim gerektiriyor. Biz bu bölgede söz konusu yerleri, söz konusu yapıları inşa eden insanların daha önceki yaşamlarını bilmiyoruz. Bu yapılarla, bu tür anıtsal yapılarla başta Göbekli Tepe olmak üzere birdenbire karşılaşıyoruz. Ama sonuç itibariyle bu kısa sürede öğrenilecek bir şey değil, bir uygulama değil. Ama burada söz konusu olan şey bu insanların birikiminden ziyade bu bölgeyi yerleşim yeri olarak tercih etmeleri, seçmeleri. Bu sorunun cevabı bence son derece önemli. Bu yeri seçtikten sonra insanların yakın çevrelerinde bulunan ham madde kaynaklarını etkin bir şekilde kullandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu kireç taşlarının olduğu alanda insanlar hem bu anıtsal yapıları yapmaya hem de içlerindeki bu büyük dikil taşları, tevhicim dikil taşları yapmaya olanaklı kılmış. Bunu diğer bölgelerle karşılaştırdığımız zaman Göbeklitepe çevresindeki yerleşmelerin benzerleri Kuzey Suriye'de, Irak'ta, başka bir yakın coğrafyalarda da var. Ve benzeri bir kültürel ögeleri onlar da taşıyorlar. Ama bu tür yapıların anıtsallığıyla, tevhicim dikil taşlarıyla sadece bu bölgede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insanları buraya yerleştiren şey ana öge. Onların çıktılarından bir tanesi de çevredeki ham maddeyi etkin bir şekilde kullanabilecek birikime, ustalığa, sanatsal yetiye sahip olmaları ve bu tür yapıları yapmak konusunda da çok ciddi bir motivasyonların olması.
Bu motivasyon bir inanç sistemi diye tanımlayabilir miyiz tekrar?
Burada şöyle bir tartışma sık sık karşımıza geliyor. Bu bir din miydi? Bu dini yöneten işte bir liderler var mıydı? Bir ruhban sınıfının hiyerarşisinden söz edebilir miyiz gibi bu motivasyonun kaynağı veyahut da nasıl organize edildiği konuları bizim de aktualitesini yitirmeyen, bizim de gündemimize sürekli olan sorular bunlar. Ben bu dönemde bir dinden bahsetmemizin çok olanaklı olmadığını düşünüyorum. Ama diğer taraftan ileride bir din olarak tanımlayabileceğimiz, dine dönüşecek oldukça karmaşık, girift bir inanç sistemlerinin olduğunu, ritüellerin olduğunu söylemek çok akla yatkın. Tabii ki bunu kendi içerisinde bir yöneticilik, dini bir yöneticilik olup olmadığını söylemek, kanıtlamak çok güç. Ama aynı bölgede, yakın doğuda, binlerce yıl sonra evet, dini liderlerin olduğu ve dinden bahsedebileceğimiz dinleri olduğunu söylediğimizin toplumların ortaya çıkması da kuşkusuz bir kökenin olduğunu akla getiriyor. Ama eldeki veriler Göbektepe ve çağdaşı yerlerde gerçek anlamda bugün tarif edebileceğimiz ekonomisi olan bir dinden bahsetmemiz için henüz yeterli değil.
Göbekli Tepe'de çok sayıda hayvan kemiği bulundu. Bunların yani beslenme zincirinde tabii ki önemli bir yeri var muhakkak. Oraya gelenler yani etraftan topladıklarını ve avladıklarını oraya getirerek tükettiler anlaşılan. Fakat diğer taraftan da bir tartışma var. Yani bu işçileri ya da iş gücünü besleyebilmek, doyurabilmek için insanlar belki de tarıma itilmiş olabilir. Birinci bölümde de biraz konuştuk ama mesela Karacadağ eteklerinde ilk buğday tarımının gerçekleştiği yönünde bazı işaretler olduğunu biliyoruz. Bu iş gücünü besleyebilmek, ve beraber, yani inanç motivasyonuyla beraber tarımı da geliştirmek mümkün olmuş olabilir mi? Ya da 1500 yıl sonunda böyle bir mirası daha sonra gelen bir kültüre aktarmış olabilirler mi?
Şimdi tabii tarımın başlangıcı hayvanların evcilleşmesi bir sürecin sonunda gerçekleşiyor. İnsanları tarıma ve hayvancılığa iten şeyin bir zorlama olduğu konusu uzun süre tartışıldı. Ama şu anda eldeki veriler ne böyle bir nüfus baskısının olduğunu, ne iklimin böyle bir zorlayıcılığa neden olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla aslında insanların yerleşikliğinin nedeni tarım ve hayvancılık yapmak değil. Kuşkusuz elimizdeki sonuçlar bu yerleşimlerin yıl boyu kullanıldığını ama henüz tarımın, yani tarım alınmış bitkilerin olmadığını, evcilleştirilmiş hayvanların olmadığını da gösteriyor. Dolayısıyla alışılagelmiş kanının aksine yerleşiklik, tarım ve hayvancılık yerleşikliğin bir nedeni değil, tam aksine yerleşikliğin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ve bu da çok uzun bir süreye yayılıyor. Birdenbire gerçekleşmiyor. Dediğim gibi 1000 yılı aşkın bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Bu süre içerisinde insanlar yerleşik olduğu için çevresindeki kaynakları daha iyi tanıyorlar. Daha etkin bir şekilde kullanmaya başlıyorlar. Ve yavaş yavaş onları kendi hayatlarına dahil ediyorlar. Ben burada yerleşikliğe neden olan şeyin iklimin de sağladığı olanaklarla bolluk olduğunu, bu bolluğun bol miktarda hayvanlara erişebilme, onları büyük miktar, büyük sürüler halinde kontrol altına alabilme, aynı zamanda da çevresindeki bitkilerin işte bereketli bir ortamdan çok rahatlıkla yıl boyu elde edebilecekleri kaynaklar halinde olduğunu ve bunun sonucunda da insanların çevresiyle kurdukları ilişkinin ardından da tarım ve evcilleştirmenin başladığını gösteriyor. Kuşkusuz tabii bu tarım ve hayvancılık daha az stresi olan, daha az riski olan bir yaşam biçimi. Bu yerleşikliğin bir yani keyfi bir sonucu. Keyfi demeyeyim de en azından şöyle diyebilirim. Kaçınılmaz olmayan ama konforlu bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylemek daha akla yatkın.
Dikili taşlardaki semboller. Burada tabii o ögelere baktığımızda hayvan figürleri, bölgenin faunası ve florasının aslında sizin de sözünü etmiş olduğunuz gibi bir zamanlar gerçekten çok mümbit, verimli bir arazi olduğunu gösteriyor. Ya da o ihtimali güçlendiriyor. Bu sembollerde ayrı anlatılan, zaman zaman tabii speküle edilen, bazen hani göksel bir takım konularla ilişkilendirilen, hatta dünya dışı varlıklarla bile ilişkilendirilen çok magazinel bir takım tartışmaların da gündeme geldiğini belirtmem gerekiyor. Evet. Bu semboller, bu iletişim kurma hali, biçimi nasıl değerlendiriliyor akademisyenler tarafından, arkeologlar tarafından?
Şimdi karşılaştığımız hayvan sembollerinin bir takım ortak özellikleri var. Öncelikle buradan yola çıkarak tarif etmek daha doğru olacaktır. Sembollerini gördüğümüz, betimlerini gördüğümüz hayvanların tamamının kemiklerini arkeolojik kazılarda rastlıyoruz. Dolayısıyla bu hayvanlar onların çevrelerinde bulunan, onların doğal ortamında yaşayan hayvanlar.
Hangi hayvanlar örneğin?
Bu çok büyük bir çeşitlilik içeriyor. Bunların içerisinde eklem bacaklardan işte örümcekler, yengeçler,
akrepler.
Akreplerden tutun memelilere, kuşlara, su kuşlarına, turnalara, işte
yırtıcı
hayvanlara çok büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Bu da tabii o dönemdeki faunanın çeşitliliğinin bir yansıması.
Çöl yani. Varanı bile, yani büyük devasa kertenkeleler,
evet,
bile var.
Devasa kertenkeleler de var. Ama bunların içerisinde bazı hayvanların daha çok tercih edildiğini görüyoruz ki başta yılan, tilki bunların arasında yer alıyor. Boğa bunların arasında yer alıyor. Bu hayvan betimlerinin bir kısmı daha sonraki binlerce yılda yaşamımızda devam ediyor. Örneğin yaban sığırının daha sonraki yıllarda işte Çatalhöyük'te duvar resimlerinde karşımıza çıkması, çok daha sonrasında bir çömleğin üzerinde küçük bir eklentiye dönüşmesi kadar yaşamımızda sürekliliklerini, Anadolu'da sürekliliklerini koruyorlar. İnsanların bu hayvanları seçmesinin bir, yani ortaklıklardan bir diğeri de bunların hepsinin özellikle yabanıl olmalarına oldukları dikkat çekiyor. Daha doğrusu onların yırtıcı özelliklerinin vurgulandığını görüyoruz. Çoğu kez atak halinde, dişleri gözükür bir vaziyette betimlendiklerini görüyoruz. Bir diğer ortak özellikleri de eğer ayırt edilebiliyorsa hepsinin eril bireylere ait olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir seçicilik yani, söz konusu.
Erkek figürler.
Erkek figürler. Yani hayvanlarda da bunu görüyoruz. Bu tabii insanların o hayvanlara yükledikleri bir anlamın sonucu olması lazım. Sadece bu hayvanları tekil olarak düşünmek değil de onların bir araya getirilerek oluşturdukları sahnelerin de bir anlam ifade ettiğini daha önceden de söyledim. Dolayısıyla bu sahneler, bu insanlar, daha doğrusu bu hayvanlar insanlar için her biri belki farklı, bir araya geldiklerinde de daha farklı anlamlar ifade ediyorlar. Bu da bir animist düşüncenin yansıması olay gelebilir. Ve özellikle Neolitik dönemin bu aşamasında, ilk evrelerinde insanların kendilerini hayvanlar aleminin bir parçası olduğunun bir göstergesi olarak da kabul edebiliriz. Dolayısıyla kendi ortamlarını aslında yansıtıyorlar ve o ortamlarına yükledikleri anlamları da taşlara yansıtmışlar diyebiliriz.
Burada toplanma amacının bölgenin çok verimli bir arazi olması, toplu yaşam alanları için muhtemelen suyun da bulunmuş olması ve tabii zenginlik, yani faunası, florası açısından hep altını çizdik. Diğer taraftan tabii nitelikli kireç taşından da söz ettik. Özellikle yerli kayadan çıkarılan ve o dikili taşlarla beraber yine yerli kayaya oyulmuş halkalardan söz ediyoruz. Bu bir tabii işçilik gerektiriyor. Az önce de sözünü etmiş olduk. Teknoloji gerektiriyor o dönem için. Bunlardan sayıca çok fazla. Yani jeomanyetik incelemeler sonucu en az 20 halkanın, yani çember şeklindeki ritüel dairesinin karman çorman bir halde toprağın altında yattığını biliyoruz. 2003 yılındaki çalışmalar, daha sonra tekrarlandı sanıyorum bu çalışmalar. Evet. Şu andaki mevcut alanların ortaya çıkarılmasında büyük emek var elbette. Klaus Schmidt'ten başlayarak sizlere kadar. Peki ya geri kalanları ne zaman gün yüzüne çıkacak ve buralarda farklı, yine sıra dışı keşifler yapılacağı yönünde bir beklenti var mı?
Şimdi bu vesileyle Klaus'u tekrar anmak da fayda var. Klaus'un arkeolojinin, özellikle tarih öncesi arkeolojisine Göbektepe ile getirdiği yeni bir soluk var. Çok uzun süresinde belirttiğiniz gibi bir emek var. Şimdi yavaş yavaş o emeğin karşılığını alma zamanı geldi. Şöyle ki Göbektepe'de onlarca yıl, yani yaklaşık 15 yılı aşkın bir süre sürdüren kazıların yayınları yavaş yavaş çıkmak üzere. Dolayısıyla bu tabii kazıda açığa çıkardığınız şeyleri bilgiye dönüştürmek oldukça uzun bir zaman alıyor. Şimdi onun sırası, yani o emeğin karşılığını yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Sözünü ettiğiniz jeomanyetik ölçümlerde evet onlarca başka yapı daha var. Bunların ama biz şöyle bir yaklaşımı benimsiyoruz genelde bütün arkeolojik kazılarda. Bütün alanları kazmamız gerekmiyor. Bunların büyük bir kısmını rezerv olarak korumayı, ileride artan bilgi birikimimiz ve yeni teknolojilerle kazmak için saklamayı tercih ediyoruz. Böyle bir, yani bütün her yeri kazmak gibi bir misyonumuz yok, ama zaman içinde bulunduğumuz dönemde de kendi olanaklarımızı en maksimum kullanarak da yapabileceğimiz kazıları da yapmamız bu işin doğasının bir parçası. Ve bu korumanın yanı sıra Göbektepe'de şu anda önceliğimiz alanların koruma ve konservasyonuna yönelik. Küçük ölçekte kazılar yapılmaya devam ediyor zorunlu olunan alanlarda. Ama dediğim gibi öncelik, tabii burada çok ciddi bir ziyaretçi baskısı da söz konusu. Binlerce insanın ziyaret ettiği bir nokta. Hem o ziyaretçi algısını güçlendirmek, bir yerde gene de arkeologların dahil olduğu sürecin bir parçası. Ama öncelikli sorumluluğumuz bu yapıların korunmasını ve konsolidasyonunu sağlamak. Şu anda konsantrasyonumuz o yönde.
Evet, yani tabii o ziyaretçi ağırlama merkezi ve ardından işte Doğuş Grubu'nun da katkısıyla üstüne yapılmış olan örtü belirli bir konservasyonu sağlıyor muhakkak. Ama diğer konservasyon da doğal olarak, yani toprağın altında kalması ve en azından şu anda bu süreçte kazılara devam etmemek, ama ileride gelişen teknoloji ve yeni birikimle oralara bakmak. Peki Türkiye'yi sormak istiyorum. Olağanüstü bir arkeoloji çekim merkezi. Yani uygarlık tarihinin filizlendiği topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bereketli Hilal'in kuzeyinde, Torosların güney etekleri. Buraları sürekli sorgulanıyor. Yani yeni tür keşifler yapılabilir mi? Gelecekte Türkiye'nin sınırları içerisinde buna benzer çarpıcı ve tarih öncesi bilgilerimizi gözden geçirmemizi gerektirecek keşifler olabilir mi? Yani bu bir 200 kilometrelik bir alan içerisinde olağanüstü bir keşifle karşılaştık son 20 yıldır. Evet. Ama yine benzer nitelikte ve aynı bölgede olmasa da Türkiye sınırları içerisinde bu tür çarpıcı keşiflerle karşılaşma ihtimalimiz sizce nedir?
aslında çok yüksek. Bunun en iyi örneği iki yıl önce başladığımız Karahantepe kazıları. Geçtiğimiz yıl başlayan, bu yaz başlayan yine aynı bölgedeki Sefertepe, Çakmaktepe, Sayburç gibi kazılar ki bunlar Şanlıurfa Neotikçe Araştırmaları Projesi adını verilen bir proje kapsamında başlatılan kazılar ve bölgede daha fazla yerinde kazılması öngörülüyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir iradesi var ve kapsayıcı bir projeyle özellikle Neolitik dönemi Şanlıurfa'daki en erken aşamalarını çok uluslu, çok farklı ülkelerden gelen ve çok sayıda uzmanın barındıran ekiplerle araştırılması söz konusu. Bunu da tabii tetikleyen çalışma Neval Çöre, ardından da özellikle Göbekli Tepe olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama benim son yıllarda Anadolu'da gittiğim her yerdeki tahribatın boyutunu düşündüğümüzde hem kazılarda açığa çıkanları gördüğümüzde hem de tahribatın boyutunu ile karşılaştırdığımızda gerçekten keşiflere gebe bir ülke. Her şey biliniyor demek son derece yanlış olabilir, yanlış olacaktır. Ki sözünü ettiğim kazılar bunu çok net bir şekilde gösterdi. Ama öbür tarafından da trajik bir şekilde bir tahribat söz konusu.
Bu tahribat defineci talanından başlayıp ta işte alanı korumamaya kadar.
Yani alanı korumamaya, iş makinelerine, büyük yatırımlara, baraj projelerine gibi yani boyutları lokal bir yani herhangi bir definecinin yaratacağından çok makro projelere kadar farklı boyutları var. Dolayısıyla bu keşfedilmeyi bekleyen çok şey var ama diğer taraftan da çok hızlı bir tahribat söz konusu. Bu durumda gerçekten herkesin duyarlı olması gerekiyor. Arkeologların, olanakların bütün bu alanları kısa sürede kazması etmesi mümkün değil. Zaten kazması da gerekmiyor. Bu alanların özellikle korunmasının bir önceliğimiz olması gerekiyor. Ama keşiflere gebe olduğu çok net. Yani birkaç hafta önce Karahantepe'den döndük. O bölgedeki diğer kazılarda işte Eylül ayına kadar devam ettiler. Bugüne kadar sadece Göbektepe'de olduğu düşünülen kalıntıların benzerlerine her yerde o bölgede karşılaştık.
Olağanüstü insan suretinde şimdi yavaş yavaş değil mi daha fazla sayıda eser objeyle karşılaşıyoruz bölgede. Son cümle olarak yani tarih öncesi arkeolojisi konusunda uzmansınız, uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Herhalde bir arkeoloğun yani yaşayabileceği en verimli ülkedesiniz. Ne olacak? Yani nasıl bir duyguyla iç içesiniz? Bundan sonra Göbekli Tepe Türkiye'nin tabii ki tanıtımına, bir arkeoloji ülkesi olmasına nasıl bir katkı sağlayacak size?
Aslında Göbektepe bu katkıyı ziyadesiyle sağladı. Sağlamaya da devam edecek. Bunlar sonlu kaynaklar değiller, sonsuz kaynaklar. Arkeolojik bilgi elde etmeye devam edeceğimiz yerler. Elde ettiğimiz verileri yeniden tercüme edeceğiz. Onları yeniden yorumlama fırsatı bulacağız. Elimizdeki şeyleri, arkeolojik bulguları yeniden analiz etme şansımız olacak. Derken bunlar aslında sonsuz kaynaklar ve Göbektepe başta olmak üzere bütün arkeolojik alanlar bu ülkenin iyi ruh hali. Bu ülkenin görünür yüzü. Bunun farkına varılması ki son bu sözünü ettiğimiz projede aslında bürokrasi tarafından da ciddi bir şekilde farkına varıldığının iyi bir göstergesi diyebilirim. Bu motivasyonun ülkenin geneline çok göz önünde olmayan yerlere de yayılması, yerelin özellikle kendi kentlerinde bu tür alanları desteklemesi ve sahip çıkması bence herkesi iyi hissettirecektir. Türkiye'nin de görünür yüzü olmaya devam edeceklerdir.
Eğitimle bilinç sanıyorum ihtiyacımız olan.
Eğitim, bilinç tabii sadece arkeolojik alanların korunması, açığa çıkarılması için gerekli değil. Her alan için gerekli.
Çok doğru.
Ama bu alanların korunması sadece eğitim ve bilinç değil. Aynı zamanda bu konuda bir kararlılık, irade gösterilmesiyle de mümkün. Bunu da tabii yetkililerin üstlenmesi daha akla yatkın.
Çok teşekkür ederiz. Doğuş Yayın Grubu Podcast kanalında İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Necmi Karulu ağırladık. Umarız iki bölümde de heyecan verici, ufuk açıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermişizdir. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın derken Sayın Necmi Karulu'na da tekrar teşekkür ediyor. Ellerinize sağlık, emeğinize bereket diyoruz.
Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.